Ayrım 12.
19. Bölüm. Fetih mi, düşüş mü? Konstantinopol'un Türkleştirilmesi. İstanbullu Türklerin çoğu gibi çocukluğumda Bizans ile çok az ilgiliydim. Çocukken Bizans deyince aklıma Rum Ortodoks papazlarının korkutucu kıyafet ve sakalları, şehrin içine dağılmış Bizans kemerleri ve kırmızı tuğladan eski kiliseler ve Ayasofya gelirdi. Bütün bunlar zaten bilinmesine gerek kalmayacak kadar eski bir zamandan kalmıştı. Bizans'ı fethedip yok eden Osmanlı bile çok arkada kalmış gibi gelirdi bana. Bizler onlardan sonra İstanbul'a gelen yeni uygarlığın ilk kuşağıydık. Reşat Ekrem Koçu'nun tuhaflıklarını anlattığı Osmanlıların hiç olmazsa bizimkine benzer adları vardı. Bizanslılar ise fetih ile birlikte yok olmuşlardı. Onların torunlarının torunlarının torunları ise Beyoğlu'ndaki manifaturacı, ayakkabıcı ve pastacı dükkanlarını işletiyorlardı. Çocukluğumun önemli eğlencelerinden biri annemle Beyoğlu'na alışverişe gitmek, Rumların işlettiği çeşit çeşit dükkana girip çıkmaktı. Bazı kumaşçı dükkanlarında baba, anne, kızları bütün bir aile çalışır, annem perdelik bir kumaş ya da yastık kılıfına kadife seçmek için oraya gittiğinde bütün aile aralarında hızlı hızlı Rumca konuşmaya başlardı. Daha sonra bu tuhaf dili ve tezgahtar kızlarla babalarının heyecanlı hareketlerini evde taklit ederdim. Yaptığım taklitlere gösterilen ilgi, gazetelerin onlardan söz ediş şekli, arada bir Türkçe konuşun diye Rumların azarlanması, tıpkı şehrin yoksulları ve gecekondularda oturanları gibi Rumların da itibarlı kişiler olmadığını bana sezdirirdi. Fatih'in İstanbul'u fethedip şehri onların elinden almasının bunda bir payı olduğunu düşünürdüm. Arada bir büyük mucize diye anılan İstanbul'un fethinin 500. yılı benim doğumumdan bir yıl sonra 1953'te kutlanmıştı. Ama bu vesileyle çıkarılan pul dizisinden başka bir şey ilgimi çekmezdi. Bu pullarda gemilerin karadan ilerletilmesi, Bellini'nin yaptığı Fatih portresi ya da Rumeli Hisarı gibi fetih ile ilgili bütün kutsal hayaller bir resmi geçit yapıyordu. Bazı olayların nasıl adlandırıldığına bakarak dünyanın neresinde, doğuda mı, batıda mı olduğumuzu çıkarabiliriz. 29 Mayıs 1453'te olan şey, batılılar için Konstantinopol'un düşüşü, doğulular için ise İstanbul'un fethidir. Kısaca düşüş ya da fetih. Yıllar sonra New York'ta Columbia Üniversitesi'nde okuyan karım bir ödevinde fetih kelimesini kullandığı için Amerikalı profesör tarafından milliyetçilikle suçlanmıştı. Liseyi Türkiye'de okuduğu için olaya Türk milli eğitiminin kelimeleriyle bakan anne tarafından Rus kökenli karımın kalbi oysa biraz da Ortodokslardan yanaydı. Ya da belki de olayı aslında ne fetih ne de düşüş olarak görüyordu ama ya Hristiyan ya da Müslüman olmaktan başka bir seçeneği olmayan kimi bahtsız harp esirleri gibi iki dünya arasında kalmıştı. İstanbullular olayı fetih olarak kutlamayı 20. yüzyıl başında batıcılık ve Türk milliyetçiliği sayesinde öğrendiler. Geçen yüzyılın başında İstanbul'un nüfusunun yarısı Müslüman değildi ve gayrimüslim nüfusun çoğunluğu Bizans'ın devamı olan Rumlardı. Çocukluğumda ve ilk gençliğimde Konstantinopol kelimesinin kullanımından Türklerin bu şehre ait olmadığı, buranın ilk sahiplerinin bir gün geri gelip biz 500 yıllık işgalcileri kovalayacağı, en azından bizleri ikinci sınıf vatandaş yapacağı gibi sonuçlar çıkaran kuvvetli bir Türk milliyetçisi hareket vardı. Onlar fetih fikrini önemserdi. Oysa Osmanlılar da şehre bazen Konstantinopol derlerdi. Batılılaşmayı önemseyen Türkler ise fetihin altını çizmekten hoşlanmazlar. 1953'teki fethin 500. yıl törenlerine yıllar süren hazırlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes Batılı dostları ve Yunanlıları gücendirmemek için son anda katılmaktan caymıştı. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında NATO üyesi Türkiye fethi dünyaya hatırlatmak istemiyordu. 3 yıl sonra ise 1955'te Türk hükümetinin el altından kışkırttığı kalabalıklar denetlenemeyince İstanbul'daki Rum ve diğer azınlıkların malları yağmalandı. Kiliselerin tahrip edildiği, papazların öldürüldüğü bu olaylar düşüşün batılı tarihçilerin anlattığı yağma ve acımasızlık olaylarına benzer. Milli devletlerin kurulmasından sonra kendi azınlıklarına rehine muamelesi yapan Türk ve Yunan devletlerinin yanlışları yüzünden son 50 yılda İstanbul'u terk eden Rumların sayısı 1453'ten sonraki 50 yılda terk edenlerden fazladır. 1955 yılında İngilizler Kıbrıs'tan çekilir, Yunan hükümeti adayı bütünüyle devralmaya hazırlanırken Türk gizli servislerinden bir ajan Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bir bomba attı. Bu haber ikinci baskı yaparak olayı büyüten İstanbul gazetelerince bütün şehre duyurulunca gayrimüslim azınlıklara düşman bir kalabalık Taksim Meydanı'nda birikti ve önce Beyoğlu'nu, annemle gittiğimiz bütün o dükkanları, sonra bütün İstanbul'u sabaha kadar yakıp yakıp yağmaladı. Ortaköy, Balıklı, Samatya, Fener gibi şehrin Rum nüfusunun yüksek olduğu mahallelerinde de uyguladıkları şiddetle dehşet uyandıran yağmacı çeteler kimi yerlerde fakir küçük Rum bakkal dükkanlarını yıkıp yağmaladıkları, mandıraları yaktıkları, evleri basıp Rum Ermeni kadınlarının ırzına geçtikleri için Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra İstanbul'u yağmalayan askerleri kadar acımasız davrandıkları söylenebilir. Şehre iki gün dehşet saçan ve İstanbul'u Hristiyanların ve Batılıların en kötü oryantal kabuslarından da daha cehennemi bir yere çeviren yağmacıları harekete geçirmek için devlet destekli örgütçülerin onlara yağma serbesttir dedikleri de daha sonra ortaya çıktı. Sokaklarda Müslüman olmayan herkesin linç edilme tehlikesi geçirdiği gecenin sabahında Beyoğlu ve İstiklal Caddesi vitrinleri, kapıları kırılıp yağmalanmış, dükkanlardan götürülemeyen ama zevkle tahrip edilen eşyalarla doluydu. Renk renk, top top, cins cins kumaşların, halıların, elbiselerin üzerine o zamanlar Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan buzdolapları, radyolar, çamaşır makineleri devrilmiş, cadde kırılmış, parçalanmış porselen takımları, oyuncakları ki o zamanın en iyi oyuncakçı dükkanları Beyoğlu'ndaydı. Mutfak eşyaları, o zamanların modası akvaryumlar ve avizelerin cam kırıklarıyla kaplanmıştı. Şurada burada bisikletler, devrilmiş ya da yakılmış otomobiller, parçalanmış bir piyano ya da bir büyük mağazanın vitrininden kumaş kaplı caddeye devrilerek gökyüzünü seyreden kırık mankenler ve olayları yatıştırmaya geç de olsa gelen tanklar gözüküyordu. Bütün bunlar yıllarca evin içinde uzun uzun anlatıldığı için kafam kendim görmüşüm gibi bütün ayrıntılarıyla canlıdır. Hristiyan aileler evlerini ve dükkanlarını temizlerken bizim evde daha da çok konuşulan konu yağmacı saldırgan çeteleri bizim apartmanın önüne gelip caddede bir aşağı bir yukarı koşar, dükkanların vitrinlerini parçalar, Rum, Hristiyan ve zengin karşıtı sloganlar atarken amcamın, babaannemin evin bir penceresinden öbürüne koşarak olup bitenleri telaşla seyretmeleriydi. O günlerde yükselen Türk milliyetçiliği yüzünden Alaaddin'in dükkanında da satılmaya başlayan bezden küçük Türk bayraklarından birini ağabeyim birkaç gün önce özenip satın alıp içine astığı için amcamın arabasını ne ters çevirdiler ne de camlarını kırdılar. 20. Bölüm Din. 10 yaşıma kadar kafamda çok belirgin bir Allah hayali taşıdım. Yüzü belirsiz, aşırı yaşlı, beyaz çarşaflar içinde çok muhterem bir kadın görüntüsüydü bu. Bir insana benzemesine rağmen bu görüntü hayallerimdeki öteki insanlar gibi sokakta rastlayabileceğim herhangi biri gibi gözümün önünde belirmezdi. Çünkü baş aşağı ve biraz da yanlamasına dururdu. Kafamı biraz merak, biraz da huşu içerisinde takılınca aklımdaki bütün görüntüler arkaya doğru gider, görüntü de kimi reklam filmlerinde ya da film jeneriklerinde olduğu gibi kendi etrafında zarafetle bir iki kere dönüverdikten sonra biraz keskinleşir, biraz da yukarılara, ait olduğu yere, bulutların arasına çıkardı. Beyaz çarşafının kıvrımları, tarih kitaplarında resimlerini gördüğüm kimi heykellerdeki gibi çok iyi işlenmişti. Eli, kolu, gövdesinin hiçbir yeri gözükmeyen bu hayal gözümün önünde belirdikçe çok güçlü, çok saygın ve üstün bir varlığın aklıma düştüğünü hissederdim ama ondan çok fazla korkmazdım. Bir günahkar olduğuma hiç inanmadığım ya da sütten çıkmış ak kaşık olduğumu sandığım için değil, bu uzak ve önemli varlığın benim saçma hayallerimle ve suçlarımla ilgilenmeyeceğini hissettiğim için. Onu hiç yardıma çağırdığımı, ondan bir şey dilediğimi de hatırlamıyorum. Çünkü benim gibilerle değil, yoksullarla ilgili olduğunun fazlasıyla farkındaydım. Bizim apartmanda bu görüntüyle yalnızca hizmetçiler, aşçılar ilgilenirdi. Allah'ın yalnız yoksullarla değil, apartmandaki bütün kalabalıkla ilgili olduğunu, en azından durumun kuramsal olarak böyle olması gerektiğini hissederdim biraz ama bizler ona ihtiyaç duymayacak kadar talihliydik. O canı yananların çocuklarını okutamayacak kadar yoksul olanların, onun adını ağızlarından hiç eksik etmeyen sokaktaki dilencilerin ve başı darda olan saf ve iyilerin yardımcısıydı. Annem bu yüzden radyo kar fırtınasında yolları kesilmiş uzak köylerden ya da bir depremde yersiz yurtsuz kalan yoksullardan söz ederken Allah onlara yardım etsin derdi. Bu söz bu dileğin karşılanmasından çok halimiz vaktimiz yerinde olduğu için o an hissettiğimiz geçici suçluluk duygusuyla zorda olanlara pek bir şey yapamamanın verdiği boşluk duygusunu geçiştirmek için kullanılırdı. Zaten hayalimdeki o beyaz çarşaflı, yaşlı ve yumuşak varlığın bizim dileklerimize kulak asmayacağını da hesaba, kitaba, matematiğe açık mantığımızla bilirdik. Onun için hiçbir şey yapmıyorduk çünkü. Oysa apartmandaki aşçılar, hizmetçiler ve tanıdık diğer bütün yoksullar Allah'la ilişkiye geçmek için her fırsatı çalışkanlıkla değerlendiriyor, senede bir ay oruç tutuyor, bizim Esma Hanım bizlere hizmet etmekten kalan vakitlerinde küçük odasına seccadesini serip namaz kılıyor, sevinç, keder, mutluluk, korku ve öfke anlarında hatta bazen kapıyı açarken, kaparken, bir şeyi ilk defa ya da son defa yaparken ve başka pek çok fırsatta onu hatırlıyor, adını anarak bir şeyler fısıldıyordu. Yoksulların, çaresizlerin Allah'la kurdukları bu ısrarlı ilişki onların yardıma muhtaç olduğunu hatırlatmaktan öteye gitmediği zamanlarda beni ve evdekileri fazla tedirgin etmezdi. Bizden başkalarına da güvendikleri, böylece yüklerini taşıyacak başka bir güç olduğu için rahat ettiğimiz bile söylenebilir. Ama bu rahatlık Allah'ı bizim gibi olmayanların bir gün bize karşı kullanabilecekleri bir güç ya da en azından bir kıskançlık konusu yaparak bizleri bazen tedirgin de ederdi. İç sıkıntısından çok meraktan yaşlı hizmetçiyi namaz kılarken birkaç kere dikkatle seyrettiğimi ve benzeri bir tedirginliğe kapıldığımı hatırlıyorum. kapı aralığından bakan bana göre tıpkı kafamdaki Allah hayali gibi baş aşağı ve yanlamasına duran seccadesinin üzerinde Esma Hanım'ın ağır ağır eğilip kalkışı, alnını secdeye getirişi, eğilip kalkarken yaptığı hareketlerin birden yavaşlaması, bana yalvarma, kendi sınırlılığını bilme jestleri gibi gözükür, nedenini tam çıkaramadığım bir öfkeyle huzursuzluk verirdi. Evde kimse olmadığı ve bir iş yapılmadığı zaman kılınan bu namazlar sırasında gölgeli odayı kaplayan ve arada bir dua fısıltılarıyla bölünen sessizlik de beni sinirlendirirdi. Pencerenin camında ağır ağır ilerleyen bir sineğe takılırdı gözüm. Sinek sırt üstü düşer, doğrulmak isterken telaşla çırpanan yarı saydam kanatlarının vızıltısı Esma Hanım'ın dua fısıltısına karışınca bu sinir bozucu oyunu bozmak ister, kadının başörtüsünü çekerdim. Namaza müdahale etmenin onu bozacağını daha önceki deneyimlerimden bilirdim. Yaşlı kadın namazını bozulmadan bitirmek için bütün iradesini kullanarak hiçbir şey olmamış gibi duaya devam ederken, aklım bir yandan yaptığı şeyin yapmacıklı, oyun yanına takılır çünkü şimdi yalnızca namaz kılıyormuş gibi yapıyordu. Bir yandan da ruhsal gücünü yaptığı işe bütünüyle vermekteki kararlılığına içerler ve onunla bir irade savaşına girerdim. Beni her zaman çok seven, her fırsatta kucağına alıp okşayan, sokakta beni çok sevimli bulan yabancılara torunum diye tanıtan bu kadınla aramıza Allah'ın girmesi tıpkı aşırı dindarlardan bütün ailenin rahatsız olması gibi huzursuz ederdi beni. Gene de namazına devam edebilmek için gösterdiği kararlılığa saygı duyar, bizim dışımızdaki bir başka varlığa gösterdiği bu bağlılıktan huzursuz olup korkardım. Hissettiğim korku, Türk laik burjuvazisinde hep olduğu gibi Allah'tan korkmak değil, Allah'a fazla inananların öfkesinden korkmaktı. Bazen de Esma Hanım namaz kılarken ondan bir iş isteyen annem içeriden seslenmeye başlar ya da çalan bir telefonu onun açması beklenirdi. O zaman bana düşen hemen koşup onun namaz kıldığını anneme söylemekti. Bazen iyi yüreklilikle bunu yapar, bazen de aynı tuhaf huzursuzluk, kötülük etme isteği ve kıskançlık karışımı duyguyla yapmaz, ne olacak diye beklerdim. Hizmetçi kadının bize olan bağlılığının mı, Allah'a olan bağlılığının mı daha kuvvetli olduğunu ölçmek kadar, onun kapılıp gittiği ve bazen öfkeli tehditlerle geri geldiği alemle bir savaşma isteği de vardı bunda. Namaz kılarken başörtümü çekersen elin taş kesilir derdi Esma Hanım. Başörtüsünü gene de çekiyordum ve taş maş kesilmiyordum. Ama hiçbir şeye inanmadıkları halde gene de ne olur ne olmaz ihtiyatını elden bırakmayan büyükler gibi oyunumu da bir noktada keserdim. Şimdi taş kesilmemem ileride kesilmeyeceğim anlamına gelmezdi çünkü. Apartmandaki ölçülü kalabalık gibi ben de din konusundaki ilgisizlik ve alaycılığı bir noktadan sonra kesiyor, inananların Allah korkusunu anlamadan geçiştirmekten başka inançlarını ve dini alışkanlıklarını onların yoksul olmalarıyla çok da fazla altını çizmeden ilişkilendiriyordum. Bana sanki yoksul oldukları için ikide bir Allah'ın adını anıyorlar gibi gelirdi. Ev içinde birisinin dindar oluşundan, günde 5 vakit namaz kılışından, tıpkı bir başkasının köyden yeni gelmiş olmasına şaşar gibi yarı hayret, yarı küçümsemeyle bahsediliş biçiminden bunun tersi bir sonucu da çıkarmam pekala mümkündü. Belki de Allah'a o kadar inandıkları için yoksul kalmışlardı. Kafamdaki beyaz çarşaflı muhterem Allah imgesini daha fazla geliştiremememin, onunla ilişkimin belli belirsiz bir korku ve ihtiyat ile konuyu fazla kurcalamadan geçiştirme düzeyinde kalmasının bir nedeni de bu konuda evde kimsenin bana bir eğitim vermemesiydi. Belki de bana öğretecek hiçbir şey bilmedikleri içindi bu. Apartmanda bizim aileden hiç kimseyi ne namaz kılarken gördüm, ne oruç tutarken, ne de bir dua mırıldanırken. Bu bakımdan bizimkiler dinden iyice uzaklaşmış ama onunla son bir hesaplaşmaya girişmekten de korkmuş Fransız burjuvaları gibi yaşıyorlardı. Bir çeşit ilkesizlik, siniklik ya da imansızlık gibi gözükebilecek bu inanç boşluğuna Atatürkçü Cumhuriyet'in laik heyecanı tam tersi bir hareketle bir modernlik ve batılılaşma heyecanı görüntüsü verdiği için bu manevi tembellik gerekli zamanlarda gururla öne çıkarılan bir idealizm aleviyle şöyle bir parıldayıp sönerdi. Ama aile içindeki manevi manzara dinin yerini derin hiçbir şey almadığı için eski ahşap konaklar kalpsizlikle yakılıp yıkıldıktan sonra geriye kalan kırık döküklerle ve eğrelti otlarıyla kaplı hüzünlü arsalar gibi boştu. Bu boşluğu ve benim merakımı, bütün bu camiler öyleyse neden yapılmıştı? Evdeki hizmetçilerin inanç ve alışkanlıkları doldurdu. Bütün o elini sürersen taş kesilirsinlerden, dili tutulmuşlardan, melek gelip onu göğe çıkarmışlardan, sol ayağınla başlamalardan, dinin bir çeşit batıl itikat ya da kör inanç olduğu sonucunu çıkarmam zor olmadı. Şeyh türbelerine bağlanan bezler, Cihangir'deki Sofu Baba'ya yakılan mumlar, doktora gösterilmeyen hizmetçilerin mutfakta kendi kendilerine yaptıkları koca karı ilaçları ve çeşit çeşit tekkenin, tarikatın yüzlerce yıllık tarihinden bizim cumhuriyetçi ve Avrupacı eve dil aracılığıyla sızan atasözleri, deyimler, tehditler, öneriler, hayatı kimi zaman kimi karelerine ve yuvarlaklarına basılmayacak, kimilerinin üzerinden atlanacak eğlenceli bir seksek haline getirmişti. Şimdi bile bir büyük meydanda, koridorda, kaldırımlarda yürürken yerdeki kaplama taşlarının aralarındaki çizgilerine basmamayı ya da aralardaki siyah karelerin üzerinden atlayarak yürümeyi birdenbire bir inanç sorunu haline getirdiğim için seke seke yürümeye başlarım. Dinin yerini tutan bu türden inançların ve yasakların çokluğu bazen annemin parmakla gösterilmez türünden öğütleriyle aklımda karışırdı. Kapıyı pencereyi açmayın, Kur'an der yapıyor sözünden uzun bir süre tıpkı mesela Sofu Baba gibi bir de ruhun taciz edilmemesi gereken bir Kur'an der baba var sanırdım. Dinin, Allah'ın varlığı, kitapları, kuralları ve peygamberleri aracılığıyla dünya işlerine ve vicdanımıza seslenen bir faaliyet olmaktan çok aşağı sınıfların çaresizlikleri yüzünden ilgilendikleri bir takım tuhaf ve kimi zaman eğlenceli kurallara indirgenmesi, onun batı ile doğu arasında tuhaf bir müzik ve mantıkla gidip gelen bizim günlük hayatımıza kabulünü kolaylaştırıyordu. Ne babaannem ne de ondan sonraki kuşaktan amcalarım, yengelerim, babam, annem bir gün bile oruç tutmazlardı ama Ramazanlarda iftar saati oruç tutanların iştahıyla beklenirdi. Akşamın erken bastırdığı kış günlerinde babaannem misafirleriyle poker ya da bezik oynarken iftar bir çeşit fırında ekmek ve çay saatine dönüşür, kağıt oynarken sürekli bir şeyler atıştıran bu yaşlı ve neşeli kadınlar iftar saati yaklaşırken tıkınmayı bırakır, oyun masasının yanına dindar bir zenginin konağında görüleceği cinsten çeşit çeşit reçelli, peynirli, zeytinli, börekli, sucuklu bir iftar masası özenle kurulur, radyoda iftar saatinin yaklaşmakta olduğunu sezdiren ney çalarken babaannemle misafirleri sanki sabahtan beri açmışlar gibi sabırsızlıkla daha ne kadar var diye sorarlar, top atıldıktan sonra da aşçı mutfakta bir şeyler yesin diye bekledikten sonra kendileri de hırsla yemeye başlarlardı. bugün bile ne zaman radyodan ney sesi işitsem ağzım sulanır. Camiye ilk götürülüşüm din ve İslam konusundaki temel ön yargımı doğrulamaya yaradı. Resmi gezi değildi bu. Evde kimseciklerin olmadığı bir öğleden sonra hizmetçi kadın Esma Hanım, ibadet aşkından çok evde canı sıkıldığı için kimseden izin almadan beni camiye götürdü. Teşvikiye Camii'nde Nişantaşlı zenginlere hizmet eden hizmetçiler, aşçılar, kapıcılar ve arka sokaklardaki küçük dükkan sahiplerinden 20-30 kişilik bir kalabalık, bir ibadet havasından çok bir dayanışma ve arkadaşlık ruhuyla halılara oturmuş, namaz vaktini beklerken fısıltıyla dedikodu yapıyordu. Onlar namaz kılarken aralarında gezindiğimi, caminin kuytu köşelerinde koşturup bir şeyler oynadığımı, kimsenin de beni azarlayıp durdurmadığını, hatta cemaatteki pek çok kişinin çocukluğumda hep olduğu gibi bana tatlı tatlı gülümsediğini hatırlıyorum. Dinin yoksullara ait olduğunu bir kere daha öğrenmiş ama gazetelerdeki karikatürlerin evdeki cumhuriyetçi havanın aksine dindarların zararsız kişiler olduklarına hükmetmiştim. Ama bu insanların saf ve iyi yanlarıyla inandıkları şeyler arasında bir çelişki olduğunu, bunun da modernleşme, Avrupalılaşma ve kalkınma gibi büyük tasarıları zorlaştırdığını, evin içindeki küçümseyici havanın zaman zaman otoriter bir öfkeye dönüşmesinden anlardım. Bizler yalnız mal mülk sahibi olduğumuz için değil, batılılaşmış ve pozitivist olduğumuz için de hükmetme hakkına sahip olduğumuz bu cahil insanların tuhaf itikatlarına fazla bağlanmalarına yalnız kendi çıkarlarımız için değil, memleket çıkarları için de şiddetle karşı çıkmalıydık. İş yapması gereken bir elektrikçinin namaza gittiğini öğrendiğinde babaannemin iğneleyici dilinin yarıda kalan küçük bir tamire yönelik olmaktan çok bizi geri bırakan gelenek ve alışkanlıkları hedef aldığını da çocuk aklımla anlardım. Gazetelerdeki Atatürkçü yazılardan kara çarşaflı kadın ve eli tesbihli çember sakallı irticai tiplerin karikatürlerinden ve okuldaki devrim şehidi Kubilay'ı anma törenlerinden yoksulların bu sevimli itikatlarının bize ve onlardan biraz daha çok sahip olduğumuzu hissettiğimiz devlete ve vatana zarar verebilecek korkulu boyutlara varabileceğini hissettiğim gibi bizlerin hakim sınıf olarak varlığımızı haklı çıkardığını da sezerdim. Böyle zamanlarda evdeki matematiksever mühendislik ruhuna da iyice kapılarak mülk sahibi olduğumuz için değil, batılılaşmış, modernleşmiş olduğumuz için efendi konumunda olduğumuz sonucunu çıkarırdım. Bu da bizim kadar zengin olmalarına rağmen bizim kadar batılılaşmamış aileleri küçümsememe yol açardı. Daha sonraki yıllarda demokrasi biraz daha gelişip ülkedeki diğer zenginler de taşradan İstanbul'a gelip toplumda kendilerini göstermeye başlayınca Batı kültüründen ve laiklikten hiç nasibini almamış ve bizlerden çok daha zengin olan bazı kişilerin varlığı babamla amcam da iflas edeydi bizi fakirleştirdiği için ailede hayal kırıklığı ve öfke yaratmaya başladı. Bizler kaybetmekte olduğumuz mallarımızı, mülklerimizi, ayrıcalık ve rahatlıklarımızı batılılaşmış olduğumuz için hak ediyorsak pek çok manevi konuda o zamanlar ne Mevlana'dan ne tasavvufun inceliklerinden ne de büyük Fars kültüründen haberdardım. Şoförler ve aşçılar gibi düşünen ve askeri darbe kışkırtıcılığı yapan bazı solcuların hacı ağa dediği bu kişilerin zenginliği nasıl açıklanacaktı? İstanbul'un batılılaşmış burjuvazisi son 40 yılda Ankara'da yapılan bütün askeri müdahaleleri ve ordunun siyasete karışmasını solun saldırılarına karşı değil de öyle kuvvetli bir sol hareket zaten Türkiye'de hiç olmadı. Daha çok bir gün aşağı sınıflar ile taşralı zenginler dini bayrak edip kendi hayat tarzlarına karşı birleşebilirler korkusuyla destekledi. Yavaş yavaş din yerini onunla sanıldığından çok daha az bir ilişkisi olan siyasal İslam'ın ve askeri darbelerin dünyasına girip bu kitabın gizli ahengini bozmaktan korkuyorum. Benim için asıl dini konu suçluluk duygusudur. Çocukluğumda aklıma arada bir düşen beyaz çarşaflı muhterem kadın imgesinden yeterince korkmadığım ve ona yeterince inanamadığım için suçluluk duydum. Ona inananlardan kendimi ayrı tuttuğum için de suçluluk duydum. Ama tıpkı arada bir zahmetsizce ve çaresizce kaçıverdiğim hayal alemi gibi bu suçluluk duygularına da ruhumu derinleştirecek ve hayatımı daha renkli ve zeki yapacak bir huzursuzluk olarak çocuksu bir içgüdüyle bütün gücümle sarıldım. Bu huzursuzluk beni çoğu zaman mutsuz etti ama yaşarken değil de daha sonra hatırladığımda arkada bıraktığım hayatı sevmeme yol açtı. Sık sık hayallerini kurduğum İstanbul'da bir başka evde yaşayan öteki mutlu Orhan'ın ise din korkusu ve suçluluk duygusu gibi dertleri olmadığını düşlerdim. Böyle şeylerle vakit kaybedeceğini, sinemaya gittiğini hayal ettiğim bu Orhan'ı dinin ve suçluluk duygusunun taleplerinden yorulduğumda aramak isterdim. Gene de çocukluğumda dinin emirlerine boyun eğdiğim zamanlar oldu. İlkokulun son sınıfındayken mesela gözüne girmekten pek hoşlandığım, bir gülümseyişiyle mutlu olup kalkan bir kaşıyla dertlendiğim ve şimdi de pek tatsız ve otoriter olarak hatırladığım bir öğretmenim vardı. Bu beyaz saçlı, asık suratlı yaşlı kadın dinimizin güzelliklerini benim hissettiğim ve korktuğum gibi bir inanç, iman ve alçak gönüllülük sorunu olarak değil, bir akılcılık ve faydacılık estetiğiyle sınıfa heyecanla anlatırdı. Ona göre Hazreti Muhammed orucu nefsine hakim olmak kadar sağlığa iyi gelen bir periz olduğu için de o kadar önemsemişti. Ondan yüzyıllar sonra güzelliklerine düşkün şimdiki batılı kadınlar perizin ne kadar hayati bir şey olduğunu yeni keşfediyorlardı. Namaz da zaten kan dolaşımını arttıran, gövdeyi zinde tutan bir çeşit jimnastikti. Günümüzde her gün milyonlarca Japon yazıhanelerinde, fabrikalarda bir düdükle çalışmayı durduruyor, tıpkı namaz kılar gibi 5 dakika jimnastik yapıyor, sonra gene işlerine dönüyorlardı. İslam'ın bu yararcı ve mantıkçı sunumu, içimdeki küçük pozitivistin gizli gizli beslediği iman aşkı ve fedakarlık ruhuna uygun düşünce, bir Ramazan günü ben de oruç tutmaya karar verdim. Bunu öğretmenimizin etkisiyle onun hoşuna gitmek için yapıyordum ama ona söylemedim. Anneme kararımı söyleyince onun biraz şaşırıp, biraz sevinip, biraz da endişelendiğini gördüm. Dini hiçbir alışkanlığı olmamasına rağmen annem aramızdaki en ne olur ne olmaz inanayım bariciydi. Ama gene de oruç tutmanın batılılaşmamışların bir alışkanlığı olduğunu biliyordu. Konuyu ağabeyimle babama hiç açmadım bile. İçimdeki iman aşkı daha ilk orucumu bile tutmadan utanıp saklanması gereken bir şey haline getirmişti. Yaşlı öğretmenimden edindiğim dini görevler konusundaki pozitivistik belagat da ailedeki sınıfsal simgeler konusundaki hassas, şüpheci ve alaycı duyarlılık ve söylem karşısında daha ortaya çıkmadan yenilgiye uğramıştı. Orucumu kimselere çaktırmadan, övünmeden, herhangi bir aferin beklemeden tuttum. Belki de annemin 11 yaşındaki bir çocuğun oruç tutmasına gerek olmadığını söylemesi gerekirdi bana. O ise iftar için bana sevdiğim çöreklerden, ançüezli ekmeklerden özenerek bir şeyler hazırlamakla yetindi. bir yandan küçük oğlunda bir Allah korkusu olduğu için memnun olduğunu, bir yandan da bende manevi acılara, çile çekmeye herkesten hevesli, tahripkar bir yan var mı diye endişelendiğini gözlerinden okumuştum. Din karşısındaki bu ikili tutumun ailede en belirgin örneği Kurban Bayramları'ydı. Hali vakti yerinde her Müslümanın yapması gerektiği gibi her Kurban Bayramı'nda bir koç Pamuk Apartmanı'nın küçük arka bahçesine getirilip bağlanır, bayram sabahı da eve gelen mahalle kasabınca kesilip kurban edilirdi. Koyunlardan, kuzulardan pek hoşlanmadığım için kimi resimli romanların altın kalpli çocuk kahramanları gibi son günlerini yaşayan koçun her meleğişinde kalbim kırılmazdı. Hatta bu çirkin, aptal ve pis kokulu hayvandan bir süre sonra kurtulacağımız için memnun olurdum. Ama bir yandan kesilen hayvanın eti fakir fukaraya dağıtılırken, diğer yandan aynı gün bütün aile buluşup öğle yemeğinde dinin yasakladığı biralarımızı yudumlayıp taze et kötü kokuyor gerekçesiyle kasaptan alınmış bambaşka bir eti yememiz, herkesin maneviyatını benim gibi bir sürekli huzursuzluk ve suçluluk duygusu olarak yaşamadığını hatırlatırdı bana. Kurban fikrinin dini özü, Tanrı'ya bağlılığı kanıtlamak için bir çocuk yerine bir hayvanın canını almak ve bu yüzden suçluluk duygularından kurtulmaksa, bizler tam tersini yapıyor, kurban edilen hayvanın yerine kasaptan alınmış daha iyi bir eti yiyerek bir kere daha suçluluk duymamız gereken bir şey yapıyorduk. Ama bu tür manevi çelişkilerin, tutarsızlıkların, çok daha derinlerinin sessizlikle geçiştirildiği bir evde yaşıyordum. İstanbullu, batılılaşmış, zengin ve laik ailelerde çok sık gördüğüm maneviyat eksikliği aslında dine boş vermekten çok bu sessizliklerde ortaya çıkar. Matematik, okul başarısı, futbol, eğlence gibi konularda her şeyi konuşurlarken aşk, şefkat, din, hayatın anlamı, kıskançlık, kin gibi temel konularda herkes bir şaşkınlığa ve acıklı bir yalnızlığa gömülür. Canları yanıp da bu konularda bir şeyler konuşup iletişim kurmak istediklerinde tıpkı sağır ve dilsizler gibi bir kelime bile söyleyemeden ellerini ve kollarını çaresizlik ve telaşla oynatırlardı. Daha sonra radyodaki bir müziğe takılıp sigara içerek kendi iç dünyalarına sessizlikle çekilirlerdi. Ben de bir iman aşkıyla tuttuğum orucumu böyle bir sessizlikle geçiştirdim işte. Karanlık kış günü zaten kısa olduğu için çok fazla açlık çilesi de çekmemiştim. Gene de annemin bana hazırladığı ve zeytinli, sucuklu, geleneksel Türk iftariyesine hiç benzemeyen ançüezli, taramalı, mayonezli şeyleri yerken içimde bir memnuniyet ve iç huzuru vardı. Allah için bir şey yapmış olmaktan çok kendi kendime girmeye karar verdiğim bir sınavı başarıyla geçme zevkiydi bu. Karnımı zevkle tıka basa doldurduktan sonra o akşamüstü soğuk sokaklardan koşa koşa Konak sinemasına gittim. Bir Hollywood filmini her şeyi unutarak seyrettim ve bir daha oruç tutmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Ama dinle bu beceriksizce ilişkim beni dini ve metafizik konulardan uzak tutmadı hiç. Ona istediğim gibi inanamasam bile Allah'ın dedikleri gibi her şeyi bilen bir varlıksa çok zeki olacağını ve benim ona niye bir türlü inanamadığımı da anlayıp bağışlayacağını aklımın bir köşesiyle kuruyordum. İnançsızlığımı ona bir meydan okumaya, ona karşı bilinçli bir saldırıya çevirmezsem Allah beni anlayacak, ona inanamadığım için hissettiğim suçluluk duygularını, inançsızlık çilemi hafifletici bir neden olarak görüp benim gibi bir çocuğu zaten fazla önemsemeyecekti. Korktuğum Allah değil, ona çok fazla inananların benim gibilere duyacağı öfkeydi. Zekaları, Haşa, aşkla inandıkları Allah ile hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak bu aşırı inançlı kişilerin aptallığı beni korkutan ikinci nedendi. Bir gün onlar gibi olmadığım için cezalandırılacağım korkusu yıllarca beni terk etmedi. İlk gençlik yıllarımda ise sol fikirlere sevgi duymam da kuramsal kitaplardan daha etkili oldu. Sonraki yıllarda beni şaşırtan şey ise laik ve yarı inançsız, batılılaşmış pek çok İstanbullunun konumlarından dolayı bir suçluluk duymamalarıydı. Dinin hiçbir gereğini yerine getirmedikleri gibi dinlerine bağlı olanları da tıpkı aşağı sınıfın sanat ve kültür alışkanlıklarını küçümseyen, sözüm ona modernist züppeler gibi sınıfsal nedenlerle küçümseyen bu insanların hepsinin hayatlarının bir döneminde, mesela bir trafik kazası anında ya da hastanede yatarlarken Allah'la gizli bir anlaşmaya giriştiklerini hayal etmişimdir hep. Bu gizli anlaşmayı yapmadığı için cesaretine hayran olduğum bir ortaokul arkadaşımla teneffüslerde beceriksizce de olsa bu konulara girdiğimizi hatırlıyorum. Çok zengin bir müteahhit aileden gelen, boğaz sırtlarındaki harika evlerinin büyük bahçesinde ata binen, uluslararası yarışmalarda birinci olarak Türkiye'yi temsil eden bu şeytani çocuk, metafizik tartışmanın bir noktasında benim korkuyla bocaladığımı görünce birden gözlerini göğe dikerek, "Varsa beni hemen öldürsün," der ve beni şaşırtan bir güvenle eklerdi. "Ya görüyorsun ki hala sağım." Hem onun kadar cesur olamadığım hem de ona gizli gizli hak verdiğim için suçluluk duyar ama bu akıl karışıklığımı da sevdiğimi bilmeden severdim. Kaynağı Allah'tan uzak düşmekten çok şehrin paylaştığı cemaat duygusundan uzak düşmek olan suçluluk duygularımı kişisel bir şey olarak yaşardım. İnanmak ve ait olmak arasındaki bu metafizik gerilim 12 yaşımdan sonra yerini cinsellik ile ilgili merak ve suçluluk duygularına bırakınca dini endişelerimin gücü azaldı. Gene de ama ne zaman kalabalık içerisinde bir gemide ya da bir köprüde beyaz çarşaf giymiş yaşlıca bir kadınla karşılaşırsam ürperirim.